Ne bakan? Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da neler var? Gelin şöyle bir göz atalım. Geçtiğimiz Cuma günü Köln Merkez Camii'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu. Almanya'da Türk ve Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Köln'de gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla 2 yıl boyunca Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verilmesinin Türk ve Müslümanlar açısından değerini Alman basınında konuyla ilgili yer alan haberleri İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla konuşacağız. Okursam anlama seviyem düşer mi? Hızlı okursam okuduğumdan aynı keyfi alır mıyım? Çok kitap okuyanlara ve sınavlara hazırlananlara hızlı okumanın püf noktalarını konuşacağız. Hızlı okuma koçu Mehmet Taşanlıgil ile. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkçenin en temel eserlerinden olan Kutadgu Bilig, Türk İslam Edebiyatı'nın adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagundu Yusuf Has Hacip tarafından yazıldı. Eserin Türk tarihi ve edebiyatındaki yeri ve önemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamak, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzümleri. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrılık gözleri. Bugün zarif ve ince bir hüzün, Ankara'da aşık olmak zor ki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız kördüğüm, Ankara'da sensiz olmak zor ki gözüm. Yine deli yangınlar oldu akşama doğru, gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru, gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan başlığı devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun değerli hocam. Geçtiğimiz cuma günü Köln Merkez Camii'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu. Tabii ki çok mutlu etti Türk ve Müslüman dünyasını. Özellikle nüfus da yoğun Köln'de bildiğimiz üzere tabii. Türk ve Müslüman nüfusu Almanya'da. Detayları sizden öğrenelim değerli hocam. Oradaki halkımız bu durumu nasıl karşıladı?
Herhalde mutlulukla karşıladılar, evet. Ama aynı zamanda da bir tam ezan okunduğu saatte, cuma namazı için öğle namazın öğle ezanının okunduğu saatte karşı kaldırımda bir de gösteri vardı, karşı gösteri vardı. Bunlar işte bu LGBT'ciler falan filan, evet. Yani birileri neyse, tabii çok yakışıklı şekilde, üstelik de yani ahlaka muhalif görünümleriyle falan aslında rahatsız etmek istediler ve böyle avazları çıktığı kadar Almanya'da müezzine yer yok falan diye bağırdılar. Tabii yani demokrasilerden vurulduğu, ondan sonra demokrasinin niteliğinin çok yüksek olduğu iddia edilen bir ülkede büyük bir tahammülsüzlük, büyük bir saygısızlık, yani bunu kabul etmek lazım. Fakat biz alışığız, biliyorsunuz. Bundan 5-10 sene evvel, tam şeyin tarihini şimdi hatırlayamayacağım, İsviçre'de bir minare krizi çıktı. Yani bizim şehirlerimizde minare görünmesin falan diye. Yani bunlar hakikaten yani İslam düşmanlığının ötesinde aslında bir davranış bozukluğu olarak değerlendirdiğim, evet. Yani ırkçılık demek yetmiyor, bu çok kolaylaştırmış oluyoruz, evet. Fazla indirgemeci diyorum, bu aslında bir hastalıklı, bir marazi bir durum, bir düşünce tarzı, bir ruh hali. Şimdi şey yapılırken de, Köln Merkez Camii inşa edilirken de aleyhinde neler yaptılar, neler yaptılar. Kitaplar yazıldı, gösteriler yapıldı. Vay efendim, burada işte burası Hristiyan memleketi, ne işi var bunların falan. Şimdi zaman içerisinde o Hristiyanlık, Müslümanlık falan meselesini öne sürerlerken, şimdi de işte bu DİTİB, yani işte Türk İslam Birliği, işte tırnak içinde Erdoğan'ın 5. koludur. Erdoğan yine işte yani insanın dili varmıyor, diktatördür, dolayısıyla Almanya'da iş yeri yoktur falan noktasına getirdiler. Yani hem Türkiye karşıtlığını hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bir çeşit nefret hissini burada dile getirmeye başladılar. Fakat Köln Belediyesi aslında cüretkar bir adım attı, belediye reisi bir hanım. Yani müsaade ettiler. Neticede haftada bir gün. O da böyle çok aman aman, hani bizde biliyorsunuz cami hoparlörleri bayağı açık olur yani. Duyarsınız. Bu böyle neredeyse oda gürültüsü şeklinde, oda içerisinde okunuyormuş gibi caminin önünde bir ezan okundu.
Buna 60 desibelmiş hocam, haberde öyle geçiyor. 60 desibelle, evet. Sınırlandırılmış.
İşte yani bir de sınırlandırıyorlar şimdi. Yani şimdi benim aklıma hep şey gelecek. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürürken zaman zaman çan sesleri, evet, geliyor. Evet. Kimsenin umurunda değil. Bizim şeyimizde, fıtratımızda, bizim kültürümüzde böyle bir saygısızlık esas itibariyle yok yani. Onun için yadırgıyoruz ama biliyoruz artık, yani ne olduğunu biliyoruz. Bu uzun süren bir mücadele sonunda o cami yapılabildi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız gelip açtığı vakit Alman üst seviye politikacılardan falan da kimse gelmedi. Yani o da bir ayrı saygısızlık falan. Halbuki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Almanya'da Türklerin, Müslümanların her türlü siyasi mülazalardan uzak, her türlü işte o hani söyledikleri gibi İslamcı, işte siyasi İslam falan filan diye adlandırıyorlar. Bundan tamamen uzak, saf din hizmeti veriyor. Bu saf din hizmetinin verilmesi toplum için bir kazançtır. Tabii, tabii. Toplum için önemli bir emniyet şubabıdır esas itibariyle. Evet. Fakat bunu anlamak istemiyorlar. Yani tabii bunu anlatmamak, anlaşılmasını önlemek isteyen de birileri var tabii. Evet. O birileri maalesef malum hikayedir. Bizim içimizden çıkmasaydı keşke şu baltanın sapı meselesi var ya. Yani yine işte belli gruplar, belli terör örgütleri falan bu şekilde propaganda yapıyorlar. Yani işin bu noktaya gelmesi üzücüdür. Hem yani şimdi karar veremiyorum. Aslında seviniyoruz tabii. Diğer yerlerde de zaman zaman bu ilk yapıldığı zaman camilerimiz vatandaşlarımızın katkılarıyla biriktirdikleri paralarla, bağışlarla birçok cami yapıldı. Çok güzel yapılar da var yani Almanya'nın her tarafında, Avrupa'nın her tarafında. 60 küsur senenin bir sonucudur yani, o şekilde değerlendirmek lazım. İlk açılışlarda bir ezan okuturlar, ondan sonra yasaklarlar. Ancak içeride okunabilir falan. Yani bu tabii insan haklarından dem vuran, inanç özgürlüğünden dem vuran ve bir yandan da seküler olduğu iddiasında, gerçi laik olduklarını söylemiyorlar Almanya genelde. Yani büyük bir saygısızlıktır eğer bu protestolar devam ederse.
Evet.
O bakımdan çok üzücü diye düşünüyorum protestoları ama.
Aslına bakarsanız geçtiğimiz yıl hani, belediye başkanı hanımefendiden bahsettiniz. Bir açıklama yapmış ve şu cümleleri kullanmış. Haberde şöyle diyor. Şehrimizde kilise çanlarının yanında müezzinin de ezanını duyarsak bu Köln'de çeşitliliğin takdir edildiğini ve yaşandığını gösterir.
İşte maalesef azınlıktalar bunlar. Yani o şekilde düşünenler maalesef azınlıkta. Tabii çok takdire şayan bir düşünce, çok yani saygıdeğer bir duruş sergilemiş Sayın Belediye Reisi. Fakat yani bu tabii yaygın değil maalesef. Şimdi bir de çok garip bir şey oldu. O cuma namazı öncesi ezan okunurken, öğle ezanı okunurken gösteri yapanlar bir de üstelik bu İran'daki hayatını kaybeden bir kadın var biliyorsunuz, başını açtı diye tutuklanmıştı falan. Üstlerine İran bayrağının renklerini şey etmişler. Yani nasıl söyleyeyim, öyle karışmış ki kafalar. Ne alakası var yani?
Başka yerlere çekiliyor değil mi hocam? Yani
İranlı kadınlar, ondan sonra birdenbire böyle o İranlı kadınlar bitmiş. İran'daki Kürt kadınlar özgürlüğü hak ediyorlar falan diye gösteri yapıyor. Yani işte şimdi bu demokrasinin böyle cilveleri var maalesef. Aslında bilemiyorum, buna da tam demokrasi mi demek lazım, yoksa böyle kakafonik bir durum esasında, manası olmayan bir tavır işte. Fakat yine de işte biz Türkler olarak, Müslüman Türkler olarak gittiğimiz yerde iz bırakan bir milletiz. Bu cami çok güzel bir mimarisi de var biliyorsunuz.
Evet,
ondan
evet.
Sonra çok geniş bir kitleye de hitap ediyor. Evet. Sadece Türklere değil, diğer Müslümanlara da hitap ediyor. Onlar sadece bekledikleri saygıdır. Evet. Başka bir şey değil.
Yani, 2 yıl sonra ne olacak? Hani 2 yıl boyunca okunmasına izin verildi. 2 yıl sonra ne olacak? Ne öngörürsünüz?
Bunlar yani iki yıl boyunca böyle her cuma günü gelip orada bağırıp çağırırlar.
Protesto mu edecekler? Her cuma mı yapacaklar bu gösteriyi?
Yaparlar yani, çünkü böyle bir kültür var. Yani kabul etmeme kültürü. Biz hani böyle entegrasyon laflarından söz ettiğimiz vakit bir kabul kültürü geliştiremediler falan diye şikayet ediyoruz.
Evet.
Yabancılar bu. Yani bunlarda bir de böyle bir red kültürü var. Hemen şeye geçiyor bu. Nefret söylemiyle iç içe geçiyor. Arkasından da tabii istemedik şeyler de olabiliyor. Yani bu camilerin önüne efendim domuz kafaları koymak, zaman zaman molotof kokteylleri atmak. Yani bunların hesabı tutuluyor. Alt alta koyduğunuz vakit yılda bilmem kaç tane camiye saldırı yapılmış. Kaç kişiye böyle ırkçı bir takım sloganlarla, şunlarla, hatta şiddet kullanmak suretiyle saldırılmış. Bunlar hep belli, biliniyor. Asıl acıklı olan tabii bütün bunları bilen siyaset kurumunun gereken tedbirleri almamasıdır. Öteden beri onları suçlarız. Demokraside başkasını suçlayamazsınız.
Evet.
Yani bunu yapacak olan yasaları, ondan sonra ahlaki tarafı da aynı zamanda göze alarak, etik kuralları da göze alarak bunların önlenmesine gayret edilmesidir. Lafta kalan bir takım söylemler daima duyarız. Bir şey yapılır, kötü bir şey olur, olmasın ümit etmeyiz. Ama yaşandı yani, geçmişte de çok yaşandı. Onun için işte siyaset kurumuna işte o 2 yıl boyunca da çok iş düşüyor.
Evet,
bana kalırsa.
Evet hocam.
Ama Köln Belediyesi'ni de tebrik ediyoruz tabii bu arada.
Elbette.
Ciddi bir adım atmıştır.
Çok
basın felaket Sezin Hanım. Alman basını inanılmaz derecede nefret kustu yani. Öyle bir derleme gördüm ben de. Attıkları şeyler, sloganlar, attıkları işte manşetler, inanılmaz derecede nefret içeren böyle sözlerle dolu.
Belediye başkanı yani, geri adım atar mı bu böyle bir durumda?
Yok yani onun çok sesini çıkarmayacaktır. Neticede bunu belediyede tek başına karar vermiş de değil yani. Evet. Belediye yani şimdi oradaki yaşayan Türkler de vergi ödüyorlar. Yerel yönetimlerde temsil ediliyorlar. O kadar şey değil boş. Yani meydan o kadar da boş değil. Evet yani bu enteresan bir şey. Ama işte mesela İsviçre çok daha tutucu. İsviçre'de o minare meselesi tutup işte doğrudan demokrasi olduğu için karar verdiler. Efendim bizim şehirlerimizde minare görünmemeli falan yani.
Evet. Tövbe estağfurullah. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız evet. için.
Ben teşekkür ederim.
İçin. Evet. Şimdilik 2 yıl ama biz bunu nice yıllar inşallah camilerimizden ezan sesi hep yükselsin. Yurt dışındaki işte, tüm camilerimizde temennisiyle sonlandırmış olalım.
Saygıyla birbirini severek birbiriyle yaşamayı öğrendikleri takdirde böyle evet. şeyleri artık ileride konuşmayacak olacak.
Evet inşallah değerli olacak. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılarla
ben teşekkür size. Ederim. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz Cuma günü Köln Merkez Camii'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu. Almanya'da Türk ve Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Köln şehrinde 2 yıl boyunca Cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verildi. Biz de Türk ve Müslümanlar açısından değerini Alman basınında konuyla ilgili olan haberleri İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamızla konuştuk. Kendisi bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Özledim seni, düştüm yollara, açtım rüzgarına. Bir hayal sanki, bir macera. Yıkıldım, kelimeler paramparça. Yandım, yandım, yandım, yandım. Ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da. Sarhoşluğum geçmedi hala. İçimde sevdam. Yandım, yandım, yandım, yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın.
Güne Bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda hızlı okuma koçu Mehmet Taşanlıgil var. Sayın Taşanlıgil hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sizin Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz bugün biraz hızlı okumanın püf noktalarını sizden öğrenmek istiyoruz. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bu alanda çok önemli çalışmalara imza attınız ve eğitimler de veriyorsunuz. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Sayın Taşanlıgil? Neden böyle bir alana yöneldiniz? Hani böyle bir eksiklik mi gördünüz ya da bu işin aslında hızlı okumanın ne kadar önemli olduğuna mı kanaat getirdiniz? Detayları sizden öğrenelim.
Çok teşekkür ederim. Mehmet Taşanlıgil, ben okuma anlama becerileri uzmanıyım. Hızlı okuma koçuyum dediğiniz gibi aynı zamanda. Aslına bakarsanız benim ilk bu işe girişim lise sınavlarına hazırlanırken bu kursa gitmemle başlamıştı. Hmm. Çok hareketli bir çocuktum ben. Çok hızlı koşuyordum. Bu Türkiye üçüncüsü olmuştum koşuda hatta.
Oo, maşallah.
Kitabı alıyordum ama hiç anlamıyordum. Sürekli ayağım oynuyor, yerimden kalkmak istiyordum. Sonra bizimkiler beni işte birkaç şeyi denedikten sonra hızlı okuma kursuna götürüyorlar. O dönemlerde...
Bu arada çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Genelde öyle çok hareketli olan çocuklara hemen hiperaktivite damgası vurma eğilimindeyizdir biz veliler. Onu da vurgulayalım dilerseniz.
Yok, çok doğru, çok haklısınız. Böyle acaba ilaç mı verdik?
Hemen o yöntemlere başvurmak isteriz.
Maalesef. Çok şükür hiç onlara bizimkiler sonrasında ya başka bir şey deneyelim deyince hızlı okuma kursuna götürüyorlar beni. Ben bir de o zamanlar bilgisayarlar böyle evlere yeni yeni girmeye başlamıştı. Bizde de vardı, çok da oyun oynuyordum ben. Ve kitap okurken de biraz o yüzden sıkılıyordum. Özellikle bugün de tüm teknolojiden dolayı insanların beyni çok hızlı işlemeye başladığı için kitap okurken yavaş olduğundan dolayı odaklanamıyor. Ben de bu sorunu yaşıyordum. Sonra baktım ki çok keyifli bu iş. Ya ben işte bunu devam ettireyim dedim ve düzenli de okumaya başladım. Lisede, üniversitede de hep kitap okuyordum. Üniversitede de ben bir özel üniversitede, vakıf üniversitesinde burslu okuduğum için ek iş yapmam gerekiyordu. O dönemler Apple'ın telefonları yeni çıkmıştı. Biraz ondan alsat yaptım. Baktım zarar edeceğiz. Çünkü sahte bir telefon satmışlar. Dedim ki okuma eğitimleri vereyim dedim. O zamanlar 18 yaşındaydım. Okuldaki öğrencilere hep okuma eğitimleri veriyordum.
Bu arada hangi bölümde okuyordunuz bu arada?
Yazılım okudum. Yönetim bilişim sistemleri üzerine. Sonrasında da okuma eğitimleri verirken arkadaşlarımda şunu gördüm. Hani hızlı okumada şöyle bir sorun var. Sabun köpüğü gibidir. Hemen iki günde hızlanırsınız. Ama doğru pratiklerle devam ettirmeniz lazım. Öğrenciler, arkadaşlarım geliyor diyordu ki ya Mehmet ben hızlandım da geri düştü hızım, ne yapmalıyım vesaire diyorlardı. Tabii ben de bir taraftan araştırıyorum çünkü ben gittiğim kurslardaki birkaç kursa gitmiştim o zamanlar bunun eğitimine vereceğim için. Hani aldığım tekniklerle ama bilimsel bir şey yoktu o zamanlar. Biraz araştırmalarımı devam ettirdim. Bununla alakalı yazılım geliştirdim derken arkadaşlarım da şunu gördüm. Güzel de devam etti hızları. Sonra ben bunu bilimsel araştırmalarını yaptım. İngiliz
yani siz aslında arkadaşlarınız üzerinde de bir nevi hani bu eğitimi verdiğimde nasıl geri dönüş alırımı denemiş oldunuz.
Kesinlikle. Benim tamamen kaygım yurdum parasını ödemek, karnımı doyurmaktı. Ama zaman içerisinde arkadaşlardan sürekli geri bildirim alabildiğim için hani ben düzenli okuduğum için hep hızlıydım.
Evet.
Okumayan arkadaşımın da...
Acaba onu nasıl hızlandırabilirim mi düşündünüz?
Aynen. Aynı zamanda faydayı gören arkadaşım diyordu ki ya diyordu Mehmet hani bilimsel kitapları okuyamıyorum diyordu. Hemen bilimsel kitapları nasıl hızlı okuruz filan öyle araştırdım derken böyle bir yazılım geliştirdim. Çünkü yazılım okuduğum için en azından böyle bir yazılım yaparsam kişilerin egzersiz yapacağı bir alan olur dedim. Ve okullarla çalışmaya başladık.
Bu yazılım derken, nasıl bir şey anlatır mısınız?
Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Kişiler giriyor sistem üzerinden göz kas egzersizleri yapıyor. Kitapları okurken gözlerini hızlandırıyor. Şimdi burada iki tane değişken var okuma anlama becerisinin hızlanması ve anlama seviyesinin gelişmesiyle alakalı. İlki gözün hayal etmeyecek kadar hızlı hareket etmesi. Mesela şu an size şunu sorsam Sizin Hanım. Sizin evde kaç pencere var diye sorsam. Bir düşünürsünüz, hafif yukarı bakarsınız ve zihninizden sayarsınız.
Evet.
Göz bu her duraklama anında hayaller kuruyor aslında bakarsanız. Okurken de biz kelimeleri teker teker okuduğumuz için o duraksamalar ve hayaller oluyor. Aslında bakarsanız bizim yaptığımız şey gözün bu hayal etmeyecek kadar yavaş ilerlemesinin önüne geçmek ve gözün ikişerli, üçerli ya da dörderli kelimeleri görmesini sağlamak. Biz de egzersizleri bunlarla başlatmıştık. Böyle çok hızlı kelimeleri çıkarıyorduk. Ne gördün? Bunu bana bulmaya çalış diyorduk. Ve kişiler yazıyordu şeklinde. Sonra metin bu tarz çalışmalarla başlamıştık.
Evet, peki Taşanlı şöyle bir şey endişe ettirebilir belki dinleyenlerimizi. Şimdi evet ben hızlı okuyorum ama okudum anladım mı? Ya da okudum okuduğumdan keyif aldım mı? Hani iki aşamalı anlatır mısınız? Onu nasıl sağlıyoruz biz hızlı okuyarak?
Harikasınız. Şimdi bakın ilki için konuşalım. Okuduğumu anladım mı? Şimdi okuduğumuzu anlamazsak bizim bu yaptığın işin
hiçbir manası
olmaz. Evet. Bu tabii ki işin espiritüel tarafı. Diğer taraftan şöyle bilimsel konuşacak olursak eğer okuma anlama işleminde sizin bir tık hızlanmanız aslında odak ve konsantrasyonu arttıracaktır. Bazen YouTube'a yazdığınız zaman özellikle son dönemde böyle çok video var. Diye hızlıca okuyorlar.
Evet.
Ama böyle bir şey gerçekçi değil. Bu iş okumanın anlayarak 2-3 kata kadar maksimumda çıkmasıyla alakalı bir şey. Burada da şu devreye giriyor. Siz bu antrenmanlarınızı yaparken aslına bakarsanız yapmadığınız zaman yine anlamıyorsunuz. Yani yavaş birisi bir şey, metin okuduğu zaman ne okudun? Bir iki kelime kalıyor aklında. Çünkü beynin öğrenme stili böyle değil. Mesela dün akşam ne yediniz diye size sorulduğu zaman efendim, dünle alakalı olarak belki yemeği hatırlayamayabilirsiniz. Ama dünle alakalı bir sahneyi hatırlarsınız. Mesela dersiniz ki dışarıdaydım. Ya da işte birisi bana yemek yaptı gibi anı yakaladıktan sonra dünle alakalı bütün detayları yakalarsınız. Okuma anlama becerisinde de böyle bir şey aslında. Siz kelimeleri teker teker okumak yerine zihninizde canlandırma becerinizi geliştirmeniz lazım.
Yani ana fikri, o hani paragraftaki ana fikri anlamak gibi bir şey mi? Ana fikri anlıyoruz, sonra tüme varıyoruz.
Bütünü anlayacaksınız. Yine bütünsel her şeyi yakalayacaksınız, anlayacaksınız. Ama burada şöyle bir şey. Mesela elma deyince aklınıza ne geliyor efendim?
Elma.
Evet.
Yeşil bir elma canlandı gözümde.
Dinleyicilerimizin arasında belki kırmızı elma gören de olmuş olabilir. Evet. Peki size başka bir soru. Elmanın İngilizcesi nedir sizin hanım?
Apple diyoruz tabii.
Süper. Apple. Apple deyince aklınıza ne geliyor?
Yine elma geliyor. Ama tabii.
Telefon da gelebilirdi bilgisayardan.
Tabii reklama girmesin diye söylemek istemedim evet, doğrusunu isterseniz.
Özür dilerim. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bilinçaltımızda her bir kelimenin karşılığı var. Ama İngilizce'de nasıl hızlı bir şekilde Apple diyebiliyorsak bilmediğimiz bir kelimeyi rahat bir şekilde çekemeyebiliyoruz. İşin güzel tarafı şu. Sizin her bir kelimenin soyut ya da somut görsel karşılığı zihninizde var. Ama bize bu okullarda görselleştirerek çekimlesi öğretilmediği için elma eşittir Apple'ı hızlı çekebilirken görselini çekmiyoruz. Oysa okulda bize bu öğretiyse siz beyninizde kelimeleri hızlı işleyebiliyor olacaksınız.
Biz ne yapıyoruz peki? Neyi yanlış yapıyoruz?
Biz kelimeyi telaffuz etmekle uğraşıyoruz. Yani diyoruz ki elma, işte cümleyi okuyoruz, diyoruz ki elma ağaçtan düştü ve şu şekilde ilerledi. Şimdi biz bunu zihnimizde görselleştirmediğimiz zaman bu kelime kelime kelime kalıyor ve unutuluyor. Romanlarda çok unutulmuyor. Niye? Bir senaryo var. Ama romanları da bu şekilde okuduğumuz zaman çok yavaş okuyoruz. O zaman ne ortaya çıktı? Roman okurken daha çok anlıyorum ama çok daha fazla yavaşlıyorum. Bilimsel bir metin okurken ya da bir konu çalışırken de hızlı okuyorum, birazcık daha hızlı okuyorum ama detaylar aklımda kalmıyor. O zaman biz ne yapacağız? Önce zihinde görselleştirme antrenmanları yapmamız lazım. Bu 5 yaşında bir çocuk için ailecek de yapabilirsiniz. Yani siz okursunuz ve çocuğunuzda da zihninizde canlandırabilirsiniz. 7 yaşında okumaya öğrenmiş bir bireyde de ya da 50 yaşında düzenli okuyan bir akademisyen
de bunu yapabilir. Yani bir cümlenin tamamını mı zihnimizde canlandırmamızı öneriyorsunuz?
Aynen. İlk yapacağımız antrenmanımız bu olacak. Cümleyi okuyacağız. Bu cümle benim zihnimde ne canlandırıyor?
Evet.
Bizim bunu yapmamızın sebebi şu. Yabancı bir dilde bir kelime öğrenmeye çalışırken ya da yabancı dil çalışırken nasıl ilk başta o kelimeleri teker teker yazıyorduk? Doğru ya da yanlış tartışılır. Tabii. Ama ne yapıyorduk? Onun sürekli pratiğini yapıyorduk. O zaman ben pratiği yaptıkça o kelime çok rahatlıkla zihnimde canlanır ve hızlanır oldu.
Evet.
O zaman ben okuyacağım cümleleri de zihinde görselleştirmeyi öğrenirsem belirli bir antrenmandan sonra o kelimeler görsel zihninde canlanmaya başlıyor.
Evet.
Ve bu da akılda kalıcılığı arttırıyor.
Evet. Sayın Taşanlıgil, o kadar güzel bir şey anlatıyorsunuz ki aslında hani gönül ister ki tabii dakikalarca dinleyicilerimize böyle birebir öğretmiş ve onları da anlamlandırmış olalım ama ne yazık ki süremiz çok kısa ve bitirmek zorundayız. Ben sizin yurt dışı eğitimlerinizin de olduğunu biliyorum. Dinleyicilerimize söylemek ister misiniz? Mesela eğitim vermek anlamında da yurt dışına gidiyor musunuz? Size nasıl ulaşabilirler?
Geçen hafta Tayland'daydım. Haftaya Singapur'a gideceğim. Yani farklı ülkelerde de bu eğitimleri veriyoruz.
Ne mutlu.
Avrupa'da da vesaire de veriyoruz. Çünkü burada aslına bakarsanız beynin anlamlandırmasıyla alakalı. Benim hani adımı zaten Google'a yazdıkları zaman ya da sosyal medyalardan da Mehmet Taşanlıgil diye rahatlıkla bulabilirler. Hani bizim bu sistemlerin ücretsiz egzersizlerini de ben sağlıyorum. Maksadımız çünkü 7 yaşında öğrendiğimiz teknikleri keyifli bir hale getirirsek okumanın daha güzel olduğu.
Evet, çok haklısınız.
O yüzden benimle de her zaman iletişime geçebilir değerli dinleyicilerimize.
Çok haklısınız. Çok çok kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. 7'den 70'e herkesin hızlı okuma sistemini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü hayat bir hız çağındayız aslında ve bu hız çağına başka türlü de yetişemiyoruz. Sayın Taşanlıgil, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Aktardıklarınız için çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, hızlı okumanın püf noktalarını öğrenmeye ve hızlı okuma teknikleri üzerine detayları, yazılımlarını öğrenmeye çalıştık. Mehmet Taşanlıgil'den, hızlı okuma koçu. Eğer siz de merak ediyor ve alana ilgi duyuyorsanız internet üzerinden detaylı olarak eğitimlerine de ulaşabilirsiniz. Değerli konuğumuzun kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Altaylardan Balkanlara,
sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Altaylardan Balkanlara köşemizde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım, merhabalar.
Bugün çok kıymetli bir eseri konuşacağız. Biz evet. İlkokul, ortaokulda, daha doğrusu ilkokul değil ama ortaokul edebiyat derslerinde hep ezberlediğimiz o bir dörtlü vardır ya. İşte Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügati't-Türk ve iki daha. Şimdi ben ilk anda aklıma gelmedi ama o dörtleme hiç tabii o zaman.
Atabetül Hakayık. Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet.
Ve Divan-ı Hikmet. Evet. Tamam hocam, evet. Teşekkür ederim. Atabetül Hakayık ve Divan-ı Hikmet. İşte bu dörtlü hep hayatımızdaydı. Evet, evet. Özellikle edebiyat derslerimizde hiç unutmazdık. Şimdi bugün bunların en önemlilerinden birini.
Şimdi de var programlarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nda gençlerimiz, öğrencilerimiz bunun öğretimini görüyorlar. Programda da var bunlar. Tabii vazgeçilmez kültür taşlarımız arasında. Evet, evet. Böyle tanımlamak herhalde temsilen anlamlı olur diye düşünüyorum.
Evet.
Taş olunca, üzerinde de yazı olunca böyle kalıcı, geleceğe miras bırakmak için yapılan çalışmaya biz bilimsel eser, kültürel eser veya medeniyet şaheseri diyoruz.
Evet. Bu yani. Dörtlünün birincisi Kutadgu Bilig midir? Yoksa Divan-ı Lügati't-Türk müdür?
Tabii Divan-ı Lügati't-Türk'ten bir tık önde şey.
Kutadgu
Bilig. Birkaç yıl daha erken.
Ama Kaşgari Mahmut'la Yusuf Has Hacip.
Senkronize. Aynı çağdaş, tarihlerde çağdaş ve aynı zamanda tanıştıkları anlaşılıyor. Tabii Yusuf Has Hacip saray görevlisi. Aynı zamanda Has Hacip. Yani padişahın, Hakan'ın baş sekreteri. Bugünkü anlamda dinleyicilerimiz anlasın diye tanımlayacak olursak genel sekreter gibi. Öyle sarayın güvenliklerinden, muhafazasından vesaire de sorumlu bir idari amir veya müdürlük görevi bulunuyor. Aynı zamanda askeri bir görev. Çağına göre haciplik askeri bir görevdir. Osmanlı'da bunun adı kapıcıbaşılıktır. Yani bugünkü anlamda da baktığımızda hem askeri hem sivil makamı temsil etmesi yönüyle bir eşdeğer anlam yok diyebiliriz. Yani tam anlamıyla bugün sivildir sekreter denilince. Ama milli güvenlik sekreteri oluyor bir taraftan da, askeri görevlerde olduğu için. Hacibül Hüccab Balasagunlu Yusuf. Çok iyi bir eğitim görmüş olmalı. Balasagun doğumlu olduğu anlaşılıyor. Onun kitabındaki verdiği bilgilerden. Güzel bir nasihatname eseri yazmıştır. Adını da anlamlı bir şekilde geleceğe nasihat anlamını da taşıyan, aslında mutluluk yurdu, mutluluğa giden yol, Kut Edgü Bilig, Edgü sözü eski Türkçemizde iyi anlamına geliyor. Yani mutluluk ve iyilik yurdu, iyiliği sağlayan bilginin kaynağı nedir? Hangi bilgidir ki insanı başarılı, mutlu, huzurlu kılar. İşte o bilgilerden seçmeler yaptım, sizlere sundum diyor. Kutadgu Bilig, temsil ettiği dönem itibariyle Türklerin İslamiyet'e girdiği ilk yılları, ilk çağı anlatıyor. Ve buna özgü olarak da görevini ifa ediyor. Nedir bu görevi? Yeni İslamiyet'e girmiş Türk topluluklarına İslamiyet ile Türk kültür geleneğinde örtüşen yönleri birlikte meczederek anlatmış olması. O kadar güzel meczetmiş, anlatmış, yani bir kompozisyon halinde sunmuş ki hikaye dili kullanmış. Manzum bir eser, çok akıcı ve Uygur Türkçesi ile Karahanlı Türkçesinin birleştiği bir temsil noktasında bulunuyor. Uygur alfabesiyle yazılıyor eser ve Türkçe bir şekilde okunabiliyor.
Kaç yılında?
Hakaniye Türkçesiyle 1069-1070 yılında yazılarak Doğu Karahanlı hükümdarı Kaşgar'da oturan Doğu Karahanlı Büyük Hanı Tamgaç Buğra Kara Hakan bin Süleyman Arslan, yani Süleyman Arslan Han'ın oğlu Kara Hakan'a teslim ediliyor. Tamgaç Buğra Han da lakabı. Doğu Karahanlı hükümdarına armağan ediyor ve bu bir devlet yönetimi nasihat kitabı, şehzade eğitim kitabı diyebiliriz. Eğitim amaçlı olduğu anlaşılıyor. Kitabın içerisinde hükümdara nasihat, hükümdarın nasıl olması gerektiği, vezirin ve hükümetin görevleri, vezirin yakınları ve toplumla olan ilişkileri, hükümet görevleri, vezirin oğlunun yaptıkları, bilge bir insanın konuşturularak insanların, yani ulema sınıfının, kalem ehlinin, bilim ehlinin toplum içerisinde ve devlette nasıl davranması gerektiği konusunda ana hatlar çizilmiş, nasihatler verilerek tanımlanmış.
Hocam, minik bir şey sorayım tam bu noktada. Şimdi mesela günümüzde böyle bir eser yazmak istesek, hani 1000 yıl sonrasını hedefleyip yazdığımızda hep bize sorarlar, hani hangi kitaplardan, hangi eserlerden esinlendin diye. Şimdi Kutadgu Bilig'i yazarken Yusuf Has Hacip nelerden esinlenerek bu eseri ortaya koydu?
Kendisinden önce de bir nasihat kültürü var. Şüphesiz bu gerek Uygurlarda, gerek eski Göktürk Kağanlığında baktığımız zaman başta Orhun abideleri olmak üzere oralarda da var nasihat kültürü.
Tabii, tabii.
Yani hükümdarın, vezirinin, Tonyukuk ve aynı zamanda Yabgu'nun ve Kağan'ın kendisine ve toplumuna nasihati söz konusu. Nasihat kültürü genel anlamda Türk kültür ve medeniyetinin tarihinin devamlılığı içerisinde bir eğitim anlayışı olarak devam etmiş, miras kalmış. Yani çocukların eğitimine önem vermek, şehzadenin eğitimine önem vermek, devlette toplumun da topyekün anmalara katılması ve nasihat kitaplarıyla buluşması sözlü gelenekte de var. Çünkü sözlü gelenekte de şöyle devreye giriyor bu. Bu kitaplar toplum ortamında okununca okuma yazma bilmeyen de dinliyor ve kendine öğrenmiş göre dersini oluyor. Alıyor. Evet, yani evet. Okuma yazma bilmeden irfani bir topluluk inşa etme
ve amacına ulaşıyor.
Amacına ulaşıyor. Sonuçta hepsinin okuma yazması bilemediği, bunu fırsat olarak elde edemediği bir toplumsal yapıdan ve ortamdan, çağdan bahsediyoruz.
Ve şeffaflık da sağlıyor aynı zamanda. Çünkü halk belki ülke nasıl yönetilir bilmezken bu eseri okuduğunda demek ki böyle yönetiliyormuş diye onu da öğrenmiş.
Kutadgu Bilig'in en önemli kaygılarından bir tanesi de şu. Yeni İslamiyet'e girmiş, Hakan girmiş, ailesi girmiş, toplum girmiş. Ama temel noktada eğitilmesi gereken bir toplum da var.
Tabii.
Yani sadece devlet adamları değil, aynı zamanda devlet adamlarıyla birlikte toplum da var. Ve toplumla devlet nasıl bir ilişki, münasebet geliştirmelidir? Toplum sözleşmesi nasıl olmalıdır? Bunun tanımı yapılmış. Şöyle ki, hükümdara görevler, tanımlar biçilmiş. Vezirin görevleri tanımlanmış. Ve bununla ilgili de kriterler geliştirilmiş. Hükümdar görevini yapmazsa toplum ne yapar? Ya da yaparsa hangi görevleri yapmazsa gibi listeler oluşturulmuş. Mesela hükümdar adaleti sağlamaktan sorumludur. Topluma karşı sorumlulukları var. Hükümdar toplumunun, milletinin, devletinin bekasını düşünür, düşmanını belirler. Bunu belirlemekten ve düşmanına karşı tedbir almaktan sorumludur. Yani güvenliğinden sorumlu. Peki aynı zamanda başka nelerden sorumlu? Hükümdar adaletli davranmanın yanı sıra toplumunu refah ve bayındır tutmaktan da sorumlu. Yani
sosyal
aç bırakmayacak. Sosyal tabii. Devlet anlayışı tabii. Var. Bunları yaptıktan sonra hükümdar toplumundan şunu bekler, milletinden şunu bekler. Ben adaletli davrandım, şimdi siz itaat etmeniz gerekir. İki, Ben sizin güvenliğinizi sağladım. Düşmanımız bunlardır. Siz de itaat edin. Askerlik görevinizi yapın. Askeri tedbirlerime. Sizler de benimle birlikte savaşa, düşmana, ortak bir şekilde hedefe doğru korkmadan hücum edin. Hep birlikte millet olalım. Yani organizasyon yapısı olarak düşündüğümüzde devlet millet, ordu millet yapısı tam örtüşüyor burada. Ve düşmanı belirleyen kişi, tedbir alan kişi, hükümdar ve hükümeti, yani veziri, toplumuna gerekli görevleri yaptıktan sonra, bu işte ortak düşmanı belirledikten sonra toplum ortak düşmanı kabul edecek. Hayır, o benim dostumdur diye aykırı bir yol seçmeyecek. Evet. Yani devlet bir düşman belirlemiş, sebepleri belli, ortada. Buna karşı Kutatuk Bilig'in ifadesiyle hükümet devlet görevini yaptıysa, hükümdar görevini yaptıysa, devlet adamlar görevini yaptıysa, topluma da düşen haine hain demektir. Teröriste terörist demektir. Kısacası bunu güncel dilde böyle anlamalıyız. Bu bir nasihat kitabı ve klasik bir eser. Diğer taraftan mesela adalet mekanizması ve vergi, sosyal düzen anlamında baktığımız zaman işte Bilge Kağan'ın o kitabesinde belirttiği gibi aç iken doyurdum, çıplak iken giydirdim ifadesinde geçen anlamı aynı şekilde biz Kutatuk Bilig'de de görüyoruz. Toplum devletten hizmet bekler. Güvenliğin yanı sıra aç kalmamayı, ticaretle uğraşacak, tarımla uğraşacak, hayvancılıkla uğraşacak, bunlardan elde ettiği gelirleri karşılıklı alışverişle vesaire değerinde piyasasında yerini bulduracak, üretimini değerinde alıp verebilecek. Bu memur için de geçerli, diğer üretim sektörleri için de geçerli, ticaret ve dış ticaret açısından da geçerli. Çağına göre aslında kurulduğu coğrafya, Karahanlı coğrafyasına baktığımız zaman Orta Asya'da İpek yolunun üzerinde. Kaşgar ipekleri çok meşhurdur.
Ve günümüzde tam nereye tekabül ediyor hocam?
Tam anlamıyla şöyle ifade edelim. Kaşgar şehri bugünkü Doğu Türkistan sınırları içerisinde. Ve Urumçi biliyorsunuz Doğu Türkistan Çin sınırları içerisinde kalıyor. Ve Moğolistan, Kazakistan sınırlarına doğru, Türkmenistan'a doğru yayılıyor. Karahanlıların sınırları o kadar geniş ki şu anda Karahanlıların kurulduğu coğrafyada 5 tane ayrı devlet olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Çin'le birlikte bunu Doğu Türkistan'la birlikte değerlendirdiğimizde. Doğu Türkistan, Doğu Karahanlıların sadece bir kısmını temsil ediyor. Hepsi de değil. Onu da ifade edelim. Kaşgar yanı sıra Taşkent, Özkent, Balasagun, yine batıya doğru geldiğimizde Karahanlıların birden çok başkenti var. Bu başkentlerin isimlerini sıralayacak olursak Semerkant, Buhara, Fergana, bütün bunlar Karahanlı başkentleri. Demek istiyoruz ki Karahanlı devleti büyüdükçe, genişledikçe hükümdarlar kendi aralarında vefat ettikten sonra taht kavgası çıkardıklarında ademi merkeziyet dediğimiz bir sistemle parçalanıyorlar. Neticede birçok kültür havzası var ve doğudaki kağanlık en büyüğüdür. Yusuf Has Hacip, Balasagunlu Yusuf, Kutatku Bilig'i doğudaki büyük kağanlıkta, yani Karahanlı Devleti'nin kurulduğu merkezde yazmıştır. İfade ettiği dünya, hitap ettiği kitle, Türkistan'ın en eski tarihi Balasagun ve Kaşgar coğrafyasıdır. Ve İslamiyet'e Türklerin Türkistan sahasında tam olarak girdiğini buradan da anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetlerin başında geçen bir ifade vardır. Besmele-i Şerif. İşte Kutatuk Bilig bununla başlar. Nasihat ve hadislerle, ayetlerle. En meşhur ayetler, hadisler, önde gelen bilinmesi gereken şeyler hemen nasihatın içine yerleştirilmiştir. Burada ayetleri kullanan, konuşan, nasihat eden bilge kişi vardır.
Ot vurmuş.
Tabii. Burada hemen belirtelim bu sembolleri. Hükümdar gün doğdu veya gün doğdu.
Adaleti oldu. Sembolize ediyor.
Evet, adaleti temsil eder, devletin başıdır. Ait oldu var. Bu da tabii vezir ve aynı zamanda devleti temsil ediyor. Hükümeti temsil ediyor. Onun oğlu var. Öd girmiş. Öd kurmuş şeklinde de telaffuz edebiliriz.
Bilge.
Bu bilge bir devlet adamı görevini veya devlet adamının yardımcısı görevini üstlenmiştir.
O bilik, bilge...
Bilik sözcüğü eski Türkçe'de bilge anlamına gelir. Divan-ı Lugat-ı Türk'te de bilik sözcüğü bilgelik için kullanılmıştır. Bilge Kağan diyoruz ama aslında Bilig Kağan. Onu ifade edelim burada. Dördüncü kişi burada devletten ve memurluktan el etek çekmiş zahit kılığında
derviş.
Ot kurmuş derviş ve aynı zamanda bu ilim ehlini temsil eder ve doğru neyse açıkça söyler. Devlet adamına, hükümdara, vezire hepsine söyler. Odgurmuş'un buradaki görevi dünyalık hiçbir şeye tenezzül etmeyen tam bir zahit görevidir ama millet adına, devlet adına yapılacak görevleri herkesin bir mesleği var, yapması gerekir der. Yani vezirin ve hükümdarın kendisi gibi davranmasını istemez. Bu devlet anlayışında herkes görevini yapmalıdır demektir. Yani şu demek, hükümdar hükümdarlığını yapacak, memur memurluğunu yapacak, dış politikalar uzmanı dış politikalar uzmanlığını yapacak, asker askerliğini yapacak, maliye memuru maliye memurluğunu yapacak, konuşan, yazan, çizen, telif, üreten kişiler, yazarlar, çizerler, yazarlığını, sanatçılar, sanatçılığını yapacak. Yani herkes mesleğinde en iyisini üretecek, kalite, ortak, standart, üretim bu şekilde birbirini takip ederek, usta çırak münasebetiyle yetiştirilerek devam edecek.
Yusuf Has Hacı'nın ancak zahit
diyor ki benim işime karışmayın diyor.
Öyle evet. mi?
Biz de diyor zahitliğimize devam edelim.
Derviş yani.
Tabii derviş de dervişliğini yapacak diyor.
Yusuf Has Hacı'nın öğrencileri de olmuş mu sonrasında hani bu nasihatleri alıp da hani onun yolunda ilerleyen?
Yusuf Has Hacı'nın Kutadgu Bilik adlı eserinden etkilenerek yazıldığı düşünülen onlarca nasihatname var Türk tarihinde. Pentnameler, nasihatnameler veya nasihatname ismiyle bilmediğimiz başka isimlerle yazılmış nasihat kitapları var.
Evet.
Yani adı nasihatname değil ama içerik olarak tamamen nasihatname.
Evet.
Bunlar ders kitabı aslında. Bir nevi toplumsal öğüt, nasihat ve devlet düzeniyle, toplum düzeniyle ilgili yönetim kitapları, eğitim kitapları diyebiliriz.
Üniversite hocaları da çok ilgilenmiştir muhakkak bu
tabii,
konuyla değil
mi? Kutadgu Bilik üzerine 1825'te bu kitap keşfedilip ilim alemine tanıtıldıktan sonra Türkiye'de çok çalışanlar oldu. 1947 yılında ilk defa Reşit Rahmeti Arat rahmetli hoca yayınladı Türk Dil Kurumu'ndan. Hı hı. Daha sonra farklı yayınlarda, yayın evleri de bunu yayınladılar. Kutadgu Bilik'in günümüzde, günümüz Türkçesinde okunabilmesi, not alınabilmesi, incelenebilmesi artık çok mümkün.
Doğrudan doğru yani Hakaniye öz Türkçe'ye çevrildi.
Günümüz Türkçesine
günümüz
çevrildi. Karahanlı Hakaniye Türkçesinden günümüz Türkçesine
evet,
çevrildi.
Evet.
Türkçe bir eserdi. Neticede itibariyle bütün nasihat kültürü içerisinde Kutadgu Bilik'in bir başlangıç, bir milat olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İslamiyet'e girdikten sonra Türklerin devlet anlayışını en güzel anlatan toplum-devlet münasebetlerini ve devlet geleneğini tanımlarken faydalanacağımız temel başvuru eseridir. Eğitim eseridir, bir şehzade kitabıdır, bir hükümdara nasihat ve devlet adamlarına nasihat kitabıdır. Devlet adamlarımızın başta olmak üzere kamu yönetimi öğrencilerimizin, uluslararası ilişkiler mezunlarımızın vesaire bugün Kutadgu Bilik'i bilmesi gerekir. Böyle bir kitap toplum ve devlet ilişkilerini düzenleme konusunda baş tacı sözlere ve nasihatlere sahip.
Kaç beyit? Beyitler halinde değil mi?
Tabii 6000 küsür beyitten manzum bir eser olarak yazılıyor.
Ha, bu, yalnızca içerik değil, aynı zamanda edebi evet, olarak da çok kıymetli.
Farklı nüshaları var eserin bir de, farklı yazma nüshaları var. Onlarda da farklar var aralarında tabii.
Evet.
Herat'ta, Fergana'da, Kahire'de farklı nüshaları var. Eser Türkiye'de mevcut ve yayınlanmış durumda. Herkes farklı çalışmalar yaptılar. Bunların farklı çalışmalar halinde tezleri yapıldı. Yararlanılabilecek pek çok eser çıktı ortaya. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere pek çok yerde yapılmış olan bu yayınların genel anlamda ilmi çalışmalar olduğunu söyleyebilirim ve tavsiye ederim.
Evet, hocamızın da ifade ettiği gibi sevgili dinleyicilerimiz, mümkün olan en erken yaşta bence bu kitapla tanışılmalı. Hani sadece lisede ezbere, o benim az önce hani ben bile ismini bir anda hatırlayamadığım evet. o diğer üç eserle birlikte Kutadgu Bilik, Divan-ı Lügati't-Türk, Atabetül Hakaik ve Divan-ı Hikmet. Sanıyorum bunlar hep başucu kitapları.
Evet.
Biz bugün Kutadgu Bilik'i konuştuk değerli hocamızla. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben sesinize teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Altay Erden Balkanlara köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız stüdyomuzdaydı. Türkçenin en temel eserlerinden Kutadgu Bilig'i ve yazarı Yusuf Has Hacib'i konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.